Ayrım 41. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 359. Tony küçük bir vuruşla karşılık verdi ama sıyırıp geçti. Bu ikisini de güldürdü. Björnen pençelerinden biriyle yer gösterdi. Splinten doğru dürüst yetişkine benzemiyordu. Ben siyah yatak örtülü, bordo yastıklı yatağa oturdum. Björnen ve Splinten karşıdaki yapılmamış yatağa oturdular. Beklentiyle bana gülümsediler. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Ve saniyeler geçti. Neredeyse korktuğum kadar zordu. Milo nerede diye sonunda sorabildim. Oğlanlar sanki komik bir şey söylemişim gibi güldü. İngilizcem onlardan daha iyiydi ama farklıydı. Belki aksanımdan. Veya saçım veya kıyafetimden. Veya tamamen kusurlu olan vücudumdan. Milo'nun ansızın bir işi çıktı dedi Björnen. Şu sıralarda kafasında o kadar çok fikir var ki. Allahu Ekber dedi Splinten. Birbirlerine bakıp yeniden gülmeye başladılar. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Ben de onlarla beraber gülmek istedim ama gülemedim. Björnen o kadar güldü ki devrildi ve vücudu yatağın çoğunu kapladı. Splinten onu izleyip hala gülerek kafasını Björnen'in kucağına koydu. Yanaklarım giderek daha çok yanmaya başladı ve kalkıp dışarıya koşmak istedim. Ama artık hareket edemiyordum. Splinten benim rahatsızlığımı fark edip güldü ve Björnen'i sakinleştirdi. Kusura bakma Zehra dedi ve yeniden oturdu. Bize aldırma. Biraz önce ot içtik. Seninle ilgisi yok. Esrarlı sigara. Sarayım mı diye sordu Björnen ve kalkıp oturdu. Harika bir esrar. Başımı salladım. Bana gülmedikleri için içim rahatladı. Yani şayet dedikleri doğruysa. Milo ile ilgili bir şeyler söylüyordun. Ha evet dedi Björnen. Milo birkaç yeni arkadaşıyla çıktı. Şöyle toplumu bir değiştiriverecekler. Geldiğinde seni karşılayacağıma söz verdim. Başka bir gün gelebilirim dedim ve kalkmaya hazırlandım. Hayır Tanrı aşkına otur çok sürmez. Milo ve ben odayı paylaşıyoruz. İçmek istemediğinden emin misin diye sordu Splinten. Evet çünkü ben sigara içmiyorum diye yanıtladım. Öksürüyorum. Ya o zaman biraz bira içeriz dedi Björnen ve ayağa kalktı. Bir biraya hayır demezsin herhalde. Buzdolabından 3 şişe çıkardı. Bu Danimarka'daki en iyi bira dedi Splinten. Carlsberg Sortgalt. Oldukça susamıştım ama musluk suyuyla yetinmek şüphesiz çok daha güvenliydi. Buz gibi dedi Björnen. Tam teşekkür edip istemediğimi söyleyeceğim sırada Esma sözümü kesti. Kız kardeşim ve ben eski odamızdaydık. Her birimiz kendi yatağında uzanmış Slivovitz içiyorduk. Force majeure dedi Esma. Ve alkolün insana verdiği huzurdan dolayı Fransa'da insanların içkiyi yaşam suyu diye isimlendirdiğini anlattı. Onun sesi oğlanların nefes alışverişlerine karıştı. Evet teşekkür ederim bir bira içerim dediğimi işittim. Björnen 3 birayı da açtı. Şişelerden birini bana verdi ve diğerini Splinten'e uzattı. Masanın üzerindekilerle aynı tip şişelerdi. İki oğlan da keyifli görünüyordu. Şişeleri bana doğru kaldırdılar. Şerefe Zehra ve hoş geldin. Ben de şişeyi şerefe der gibi kaldırıp sonra içtim. Tadı Slivovitz kadar kötü değildi. Neredeyse anında Esma'nın sözünü ettiği rahatlığı hissettim. Artık o denli dikkatli olmak zorunda değildim. Radyodan gelen müzik sesi olağanüstüydü. Program İskandinavya'daki kadın şarkıcılarla ilgiliydi. Seslerden biri bütün odayı dolduran yıpranmış bir güzelliğe sahipti. Bu yüzden kız kardeşimle La Bohème ve Tosca'yı dinlendiğimiz zamankine benzer duygulara kapıldım. Acı veren her şeyi öpen iskankar duygular. Söyleyen kim diye sordum. Bir Danimarkalı dedi Björnen. Adı Aniset. Ne olduğunu tam çıkaramadığım ancak her zaman özlemini duyduğum bir şey içime işledi. Yabancı şarkıcının sesi beni okşadı, teselli etti ve neşelendirdi. Björk da geliyor diye ekledi. Ve Aqualene dedi Splinten. Onu tanıyor musun? Ben bir Barbie kızım. Başımı salladım. Bu arada o harika ses son derece hızla kayboldu. Neyse ki Björnen'in sözünü ettiği kadın da gerçekten iyiydi. Hem Björnen hem de Splinten benimle gerçekten arkadaşmışız gibi konuştular. Her şerefe deyişte kendimi giderek çok daha rahatlamış hissettim. Onlar kıkırdadıklarında ben de gülebiliyordum. ''Neden Splinten diye çağrılıyorsun?'' diye sordum. İkinci Sortgalt'ı içtikten sonra. ''Her zaman ismim buydu.'' diye yanıtladı omzunu silkerek. ''Ailenin en küçüğü bendim.'' ''Bücür'' dedi Björnen ve onu gıdıklamaya başladı. Splinten çekinmedi. Hemen o da gıdıklamaya başladı ve anında Björnen'in üzerine çıkıp omuzlarına oturdu. Ancak Björnen onu çabucak silkeleyip attı. Oğlanlar yatağın içinde güreştiler, masaya çarptılar ve adam akıllı bir çarpma sesiyle yere düştüler. Bütün bunlar olurken nefes nefese güldüler. Hem Arapça, hem Sırpça, hem de merkez İngilizcesiyle değişik kavga çığlıkları attılar. Şişeler ve kül tablası devrildi ama oğlanlar itişmeyi sürdürdüler. Hem gülüyor hem bağırıyorlardı. Bu sebeple boğuşma da hem oyun hem de ciddiymiş gibiydi. Karşılıklı birbirlerinin pençelerinden sıyrılmak için kıvranırlarken sert ve umutsuzdular. Ama arada çok kısa bir anlığına en iyi hilelerini gördüğümden emin olmak istercesine zaferle yukarı bana bakıyorlardı. Çok geçmeden Björnen Splinten'in üzerine oturdu. Dev gibi vücuduyla Splinten'in kollarıyla bacaklarını hareket edemez hale getirdi. Her türlü karşı koyuş faydasızdı. Kocaman tek eliyle Splinten'in iki elini de yere doğru bastırdı. Diğer elini onun göğsünde aşağı yukarı gezdirip iyice gıdıklıyor, bu arada konuşuyordu. ''Yalan söylemekten vazgeçecek misin bakalım? Doğruyu söyleyecek misin? Teslim oluyor musun? Bunun ne önemi var?'' dedim. ''İkiniz de bırakıp ayağa kalkamaz mısınız?'' Splinten kendi kahkahasında boğulacak birine benziyordu ve Björnen'e ''Evet, evet'' diye bağırdı. ''Yalnızca eğlence olsun diye dövüşüyoruz,'' dedi Björnen özür diler gibi bir hareketle ve tekrar yatağa oturdu. ''Yoksa onu döverdim,'' diye ekledi Splinten soluk soluğa yerde yatarak. ''Saat daha 10 olmadı değil mi?'' Björnen yataktan doğrulup ona gitti ve bir elini uzatıp çekip kaldırdı. ''Hayır, daha zaman var,'' dedi Björnen. ''Geç kalmazsın.'' Oğlanlar soluklanıp yeni biri açarken ben de yerdeki boş şişeleri kaldırdım. Devrilmiş kül tablasından dökülenleri toplamak için bir kağıt havlu da buldum. Sonra gözlükleri fark ettim. Kırılmışlardı. Hay aksi diye bağırdı Splinten. Milo'nun okuma gözlükleri. Tüm bu kargaşada Milo'yu tamamen unutmuştum. Gözlüklerin kırılması kötü olmuştu. Eğer bu benim bütün kusurlarımı göremeyeceği anlamına geliyorsa biraz da iyiydi. Ama yine de gözlükleri olmadan da kusurlarımı görürse ne olacaktı? Saat ilerledikçe onun onay vermesi daha az önem taşımaya başlamıştı. ''Boşver, ceket cebinde her zaman bir yedeği var,'' dedi Björnen. Splinten bir sonraki birayı içerken Güney Lübnanlı olduğunu anlattı. Bir gün babasıyla kahvedeyken bir bomba patlamış ve babası ölmüştü. Zaten amaç da buydu. Çünkü babası Güney Lübnan ordusunda üst rütbelerdeydi. Kendisi de ağır yaralanmış, en yakın hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlardan biri hayatını kurtarmış ve vücudunu bir araya toplayabilmişti. Ama vücudunda hala 100'den fazla küçük bomba parçacığı duruyordu. Onları vücudundan çıkarmak uzman doktor işiydi ve yerel bir hastanede yapılması son derece tehlikeliydi. Saplandıkları yerde kaldıkları sürece büyük bir zararları yoktu. Yalnızca vücudunda yürümeye başlayıp hayati organları delerlerse tehlikeliydi. Her neyse diye devam etti. Savaştıklarımız bir yıl önce erkek kardeşimi vurmuşlardı. Sıra bendeydi. Asker ailelerde böyledir. Önce baba, sonra oğullar. Ancak annem daha fazla çocuğunu kaybetmeye dayanamazdı. Sonra benim kaçışımı ayarladı. Ben de Danimarka'ya geldim. 18 yaşın altında yanlarında yetişkin biri olmadan gelenlere refakatçisiz denir, dedi Björnen. Onlar özel Kızıl Haç merkezlerinde kalıyorlar. ''Evet, üstelik merkezlerin çoğu her şeyden uzakta,'' diye devam etti Splinten. ''Ben, Frederiksberg'deki Fasenhuset'te kaldığım için şanslıyım. Kopenhag bölgesindeki tek merkez. En geç saat 10'da evde olmalıyım. İyi de bomba parçacıklarına ne oldu?'' diye sordum. ''Danimarkalı doktorlar onları çıkardı mı?'' ''Hayır, yalnızca sakin olmamı söylediler. Şimdilik parçacıklar gayet iyi durumdaymış. Onları çıkartmak çok uzun zaman ister.'' İltica durumum da henüz tam açıklığa kavuşmadı. Olumlu mu olumsuz mu sonuçlanacak bilmiyorum. Olumlu ve olumsuz. Bunlar hayatta kalma dilinin en çok kullanılan kelimeleriydi. Danimarka'daki tüm mültecilerin ne İngilizce ne de Danca bilenlerin bile anladığı iki kavram. Ne kadar zamandır buradasın? Geldiğimde 13 yaşımı yeni doldurmuştum. Şimdi 17'me basmak üzereyim. 3,5 sene olmalı. Bu konuyu kapatalım mı, dedi Björnen. Şerefe. Şerefe, dedi Splinten ve o da şişesini kaldırdı. Zehra, sana bir şey sorabilir miyim? İyi kız arkadaşların var mı? Yüzüm kızardı. Fatima'nın arkadaşı olmayı çok isterdim ama o şimdi uzaklardaydı. Ondan şu ana kadar hiç haber almadığıma göre mutlaka geçmişi tamamen arkasında bırakarak yeni bir yaşama başlamak istiyordu. Bana apartman dairesini anlattığı zaman beni öpmeden kısa bir süre önce ne demişti? Hiçbir şeyim yok, yine de her şeyim var. Özgürüm Zehra. Her şeye rağmen, evet iyi bir arkadaşım var dedim. Çok iyi dedi Björnen heyecanlı. Ona telefon edebilir misin? Benim cep telefonumu kullanabilirsin diye Splinten de onayladı. Arkadaşın kim diye devam etti ve giysisini düzeltti. İsmi Fatima dedim ama ne yazık ki yeni taşındı. Ha, eczacı Fatima mı dedi Björnen. Sesi artık pek heyecanlı çıkmıyordu. Onu gayet iyi tanıyoruz. O anlamda iyi arkadaşları kastetmemiştik. Daha çok senin yaşlarında diye açıkladı Splinten. Başımı sallayıp ikinci biranın sonunu içtim. Odaya oğlanların düş kırıklığı hakim olmuştu. Yine de odada bulunmak hala keyifliydi. Björnen, Splinten'e çekmeceden esrar topağını çıkarıp bir joint sarmasını rica etti. Aynı zamanda kendisi bir bira açmaya başladı. Küçük kaslar ellerinden başlayıp bileklerine ve koluna kadar oynadı. Kapağı açtığında omuzları bile hareket etti. Björnen hem Splinten'in hem de benim önüme bir bira koydu ve yeniden şerefe dedi. Splinten şişesini bana doğru kaldırdı. Bakışlarımız karşılaştı. İyi kız arkadaşım konusunda abarttığım için utandım. Gerçek bir Danimarkalı tanıyorum diye çıktı ağzımdan. İkisi de gülmeye başladılar. Björnen ayrıca dizlerine vurarak haykırdı. Ne diyorsun? Ne kadar şanslısın. Evet ama bu doğru diye devam ettim. İsmi Gabi. Milo'yu da tanıyor. Hepimiz içtik. Hemen ardından Splinten, kalaylı kağıt, çakı çakmak ve esrar topağıyla işe girişti. Gabi hakkında o kadar çok dedikodu yapılıyor ki diye devam etti Björnen. Onları dinleme. Savaştan kaynaklanan bir sakatlık olmamasına rağmen hastanedeyken bana yardım etti. Benim Hodgkin hastalığı diye bir hastalığım var. Bir tür lösemi. Kan kanseri diye araya girdi Splinten. Kapa çeneni diye yanıt verdi Björnen ama kızgın görünmeden. Savaş tedavimi böldü. Buraya geldim ve kurtarıldım. Gabi beni sık sık hastanede ziyaret etti, bana güç verdi. Şimdi sağlığıma kavuştum ve artık bunu düşünmüyorum. Şerefe. Splinter'in işi bira açmaktan daha kapsamlıydı. Kahverengi topaktan çakıyla daha küçük bir parça kesip baş ve işaret parmakları arasında tuttu. Diğer eliyle bir çakmak yakıp alevin esrarı ısıtmasını bekledi. Hareketleri son derece törenseldi ve onu güzelleştirdi. Tadı çok iyiydi bu arada dedi Björnen ve masaya bir boş şişe daha bıraktı. Gabi ve dedikoduları bir kenara bırakma mümkün değildi. Belki onun ziyaretleri aksatmasını açıklayacak bir şeydi. Her türlü bilgiyi bilinmezliğe tercih ediyordum. Gabi hakkında ne gibi dedikodular var diye sordum. Kaldırım radyosu dedi Splinten ve bana göz kırptı. Radyo ne? Kaldırım diye yanıtladı. Dedikodunun argosu dedi Björnen. Splinten'in eski ülkesinde böyle diyorlar. Bu dahi çocuk hem Fransızca hem Arapça konuşuyor. Yakmak ister misin diye sordu Splinten ve sardığı jointü Björnen'e uzattı. Björnen reddedip dedi ki konuğumuz var Splint. Biraz centilmen ol. Zehra yakacak. Splinten başını salladı, jointi bana uzatıp dedi ki, buyur Zehra, tüm Danimarka'daki en iyi ot, sınırsız sakinleştirici, bazen uçuruyor da, kahkahaya boğuyor. Hayır teşekkürler dedim, ben biraya devam edeyim. Björnen o zaman Splinten'in yakması için işaret etti. Sarhoş insanlar çoklukla azgınlaşıyor dedi Splinten ve jointi içine çekti. Çakmağın alevi aşağı yukarı oynayıp çabucak sigarayı yaktı. Bundan hoşlanmıyorum. Derin bir nefes aldı ve dumanı içeride ciğerlerinde tuttu. Björnen bana göz kırpıp açıklayıcı bir ses tonuyla konuştu. Bazıları ot içer, bazıları içki içer. Splinten ve ben her türlü duruma ayak uydururuz. Dünyada niçin bu kadar çok ya öyle ya böyle var? Ben daha çok hem o hem bu yanlısıyım. Splinten jointi Björnen'e uzattı ve yarı yarıya yatağa uzandı. Bizim kolayca uyum sağladığımız doğru dedi. Ot içince sanki daha sosyal uyumlu oluyorum. Ufacık bir şeye sinirlenmek istemiyorum. Sonra fazlasıyla sosyal uyumlu olunca diye konuştu Björnen, dumanı dışarıya üflerken o zaman biraz birayla canlanmak iyi oluyor. Evet, ayrımcılık yapmıyoruz dedi Splinten ve yatağa tamamen uzandı. Zehra içmek istemediğinden emin misin diye sordu Björnen. Evet, her halükarda bu akşam değil. ama bir bira daha içerim. Tabii ki ben de bir tane götüreceğim dedi Björnen. İki oğlanın da yüzüne özel bir perde inmişti sanki. Hem bu dünyanın bir parçasıydılar hem de bir başka yerlerde. Kusacağım diye güldü ansızın Splint'in yataktan. Gülmekten kusacağım. Yardım et Björn. Yardım et Zehra. Zavallı bir mülteciye yardım edin. Björnen de güldü ama aynı zamanda başını sallayıp dedi ki yeter kalk artık Splint. Bir bayan ziyaretçimiz olduğunu unutma. 41. ayrımın sonu. Sayfa 366.